Ayrım 22, Uygarlık Tarihi, sayfa 227. Orta Çağlar Tarihi ve Uygarlığı, 5 ila 15. yüzyıl. Bin yıllık bir dönemi kapsayan Orta Çağlar, Erken Orta Çağlar, Asıl Orta Çağlar ve Geç Orta Çağlar olmak üzere kendi içinde 3 ara devreye ayrılmaktadır. Bu ünite, bu zaman aralıklarının genel karakteristiği üzerinde durmakta ve ağırlıklı olarak Asıl Orta Çağlar, İsa'dan sonra 1000 ila 1300 olarak tanımladığımız dönemdeki önemli siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri konu almaktadır. Ayrıca son bölümde Arap-İslam uygarlığının doğuşu ve Avrupa kültürünü nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Amaçlarımız. Bu üniteyi çalıştığımızda Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra erken orta çağlarda kıta Avrupa'sında ortaya çıkan politik ve kültürel dönüşümler nelerdir? Feodal idare sisteminin ve malikane ekonomik sisteminin işleyişi nasıldır? Papalık gücünün imparatorluk makamınca sınırlandırılması hangi nedenle yüzyıllarca süren bir çatışmaya yol açmıştır? Papalığın Hristiyan dünyayı Haçlı seferlerine davet etmesinin içsel nedenleri var mıdır? Feodal sistem monarşik düzenden farklı mıdır ve bu bağlamda 11 ila 12. yüzyıllarda Fransa, İngiltere ve Almanya'daki politik gelişmeler nelerdir? Yüzyıl savaşlarının ve büyük veba salgınının Fransa ve İngiltere'deki siyasi ve ekonomik etkileri nelerdir? Avrupa'daki Arap ilerleyişinin Avrupa kıtasına olan etkileri nelerdir? Sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay: Magna Carta. İngiliz aristokrasisi Kral John'a sınırlamalar getiriyor. Orta Çağ'da hükümdar vazgeçilmez ve gerekli olan politik gücü mutlak despotizmden ayıran ince çizgiyi aşmamış olsaydı, sağlıklı bir İngiliz anayasal sisteminin oluşması mümkün olmayacaktı. Bu tehdit Kral John'un iktidarı döneminde daha hissedilir bir hale geldi. Bu nedenle İngiliz aristokrasisi kralı özgür adamların geleneksel haklarını ve kişisel özgürlüklerini kraliyet otoritesine karşı güvence altına alan Magna Carta'yı tanımaya zorladı. 1215. Bu doküman sonraki yüzyıllarda İngiliz hukukunun temel taşı oldu. Madde 12. Krallığımızda ülkemizin genel konsilinin izni olmadıkça askerlik hizmeti karşılığı olarak zorla vergi ya da yardım parası alınamaz. Fiziksel varlığımızın diyet verilerek esaretten kurtarılması, en büyük oğlumuzun şövalyeliğe kabul töreni ya da en büyük kızımızın ilk evliliğindeki vasallarımızın yerine getirmesi gereken görevler, durumlar bunun dışındadır. Bu üç amaç için makul bir yardım istenebilir. Londra kentinin yardım paraları da benzer şekilde ayarlanacaktır. Madde 18. Hiç kimse aristokratların ücreti için ya da diğer herhangi bir kiralık arazi için gerekli olandan fazla hizmete zorlanamaz. Madde 20. Özgür bir adam mülkünü korurken ve bir tacir malını korurken çok ağır bir kanun ihlali olmadığı sürece küçük bir suç işlerse suçun ciddiyetiyle orantılı olarak cezalandırılacaktır ve büyük bir suç işlediğinde suçunun büyüklüğü oranında cezalandırılacaktır. Ayrıca eğer serf efendisinin mallarını taşıma zorunluluğunu gerçekleştirirken bir suç işlerse, eğer bizim yani kralın merhametimize sığınırsa aynı şekilde cezalandırılacaktır ve çevresindeki dürüst adamların yeminleri, şahitlikleri aksi yönde değilse yukarıdaki cezaların hiçbirine çarptırılmayacaktır. Madde 38. Bundan böyle hiçbir hakim herhangi bir kimseyi olayla ilgili olarak doğru ve güvenilir deliller göstermeden dava edemez. Madde 39. Hiçbir özgür adam kendi eşitleri bu yönde yasal kararlar almamışsa ya da ülke yasaları gerektirmediği sürece alıkonulmayacak ya da hapsedilmeyecek ya da kanun dışı ilan edilmeyecek ya da sürgüne gönderilmeyecek ne de biz o kişinin üzerine yürümeyeceğiz ya da onun üzerine ordu göndermeyeceğiz. Madde 45. Krallığın yasalarını bilmeyen ve bu yasalara tümüyle uyacağına kanaat getirmediğimiz kişileri hakim, vali, şerif ya da sınırlı yetkili hakim olarak atamayacağız. Kaynak: Kaan D. S. Özment et al. 1991 The Western Heritage Volume 1 New York. Anahtar kavramlar: Kolini reformu, Etat Genero, Fief, Kardinaller Kurulu, Serf, Magna Carta, Missi Dominiki, Worms Kordatı, İbn Rüşd, Abbas İbn Firnas. İçindekiler erken orta çağlar, asıl orta çağlar, geç orta çağlar, Arap İslam uygarlığı. Orta çağ kavramı. Orta çağ kavramı ilk olarak Rönesans dönemi tarihçilerince kullanılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden İsa'dan sonra 476, Batı'nın yüzyıllar boyunca unuttuğu antik değerlerle yeniden tanışabildiği, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans dönemine kadar sürdüğü genel olarak kabul edilir. Batılı tarihçilerin 18. yüzyılın ortalarına kadar çıkardıkları bu dönemin bitiş tarihi, Türk tarihçiler tarafından Bizans Konstantinopolis'i İstanbul'un fethedildiği 1453 yılı kabul edilir. Bu dönemin ne zaman başladığı ve sona erdiği konusunda görüş ayrılıkları olmasının dışında, Orta Çağlar Avrupa'sında ortaya çıkan sosyopolitik ve sosyoekonomik kurumlarının genel karakteristiğinde de bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiği unutulmamalıdır. Bin yıllık bir dönemi kapsayan Orta Çağların, üç ara döneminin siyasi ve ekonomik kurumlar bağlamında birbirinden farklı özellikler taşıdığı gerçeğini göz önünde tutarak, erken orta çağlar, asıl orta çağlar ve geç orta çağlar olarak üçe ayrılması mümkündür. Erken orta çağlar, İsa'dan sonra 5 ila 11. yüzyıl. Amaç 1. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla erken orta çağlarda kıta Avrupa'sında ortaya çıkan yeni politik ve kültürel dönüşümleri öğreneceksiniz. Kavimler göçü. İsa'dan sonra 4. yüzyılın başlarında Kuzey Avrupa'daki İskandinavya'da Roma İmparatorluk sınırlarının dışında yaşayan Germen kavimleri, nüfus artışıyla bağlantılı olarak kaynakların yetersiz kalışı yüzünden daha güneye, Karadeniz'in kuzeyine ve Roma'nın Ren-Tuna hattındaki sınırlarına yığıldılar. Orta Asyalı Türk kavimlerinden Hunlar, batıya doğru yürüyüşe geçtiklerinde, bu kavimlerden ilk olarak Ostrogotlar, Doğu Gotları ve Vizigotlar, Batı Gotları ile karşılaştılar. Hunların karşısında tutunamayan Gotlar, Roma sınırlarına ilerlerken karşılaştıkları diğer Germen kabilelerini domino taşı etkisiyle batıya doğru ittiler. Vizigotlar, İsa'dan sonra 376 yılında büyük kitleler halinde Roma topraklarına zorla girdiler. Bunlar bir süre sonra Güney Galya'ya ve İspanya'ya kadar ilerlediler. İlerleyişleri burada karşılaştıkları Hunlar nedeniyle durdu. Çok geçmeden Hristiyanlaşan Vizigotlar, Doğu Roma İmparatoru Valens'ten İsa'dan sonra 364 ila 378, İmparatorluk topraklarında iskan ve maddi yardım hakkı kazandılar. Karşılığında imparatorluğun doğu sınırını savunmak üzere Roma'nın özel müttefik güçleri olmayı kabul ettiler. Vizigotlar Romalılara söz verdikleri yardım yerine topraklarını yağmalamayı tercih ettiler. 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarında başka Germen kavimleri de ortaya çıktı. Vandallar 406'da Ren sınırını geçip Avrupa'yı kat ederek İspanya üzerinden Kuzeybatı Afrika'ya kadar ilerleyerek orada bir krallık kurdular. Vandalların peşi sıra Burgundlar gelerek Roma Galya, bugünkü Fransa'nın güneyine yerleştiler. Sal ve Ripuart Frankları iki koldan gelerek Roma'nın Galya valisini yenerek Orta ve Kuzey Galya'ya yerleştiler ve Frank Krallığını kurdular. İsa'dan sonra 410'da Vizigotlar Alarik, İsa'dan sonra 370 ila 410 komutasında Roma idaresine karşı ayaklanarak Roma kentini yağmaladılar. İsa'dan sonra 451 ile 453 yılları arasında İtalya, çağdaşlarınca Tanrı'nın kırbacı olarak nitelenen Attila önderliğinde ölümü 453, Hunların istilalarına uğradı. İsa'dan sonra 455'te Vandallar güneye doğru ilerlerken yarımadayı istila ettiler. İsa'dan sonra 5. yüzyılın ortalarında Batı Roma'da güç Roma imparatorlarının elinden barbar kökenli kabile başkanlarının eline geçti. İsa'dan sonra 476'da Ostrogot şefi Odovaker, İsa'dan sonra 434 ila 493 Roma İmparatoru Romulus Augustulus'u resmen tahttan indirerek onun yerine hüküm sürmeye başladı. Doğu Roma İmparatoru Zenon, İsa'dan sonra 474 ila 491 onun krallığını tanımış göründü. Odoaker ise imparatorluk sembollerini Zenon'a göndererek onu tek imparator olarak tanıdı. Ancak İsa'dan sonra 493'te Zenon'un doğuda taşkınlık çıkardığı için kurtulmak istediği ve bu nedenle batıya gönderdiği başka bir Germen şefi Theodoric, İsa'dan sonra 454 ila 526 Odoaker'i yenerek yerine geçti. Theodoric, İtalya'da Roma'nın tam onayıyla ve hem Romalı hem de Germen halkın tam desteğiyle hüküm sürdü. Ostrogotlar İtalya'da yerleştiler. Franklar Kuzey Galya'da, Burgundiyalılar Provence'de, Visigotlar Güney Galya ve İspanya'da, Vandallar Kuzeybatı Afrika ve Batı Akdeniz kıyılarında, Angel ve Saksonlar Britanya'da yerleştiler ve Batı'nın yeni efendileri oldular. Bu kabileler askeri anlamda zafer kazanmış olabilirlerdi ancak Romalılar kültürel üstünlüklerini korudular. Britanya ve Afrika dışında tüm kıta Avrupa'sında Roma dili, Latince, Roma hukuku ve yönetim biçimi Germen kurumlarıyla yan yana yaşamaya devam etti. Sadece Vandallar ve Anglo-Saksonlar Konstantinopolis'teki Roma İmparatorluğu'nun üstünlüğünü tanımayı reddettiler. Visigotlar, Ostrogotlar ve Vandallar Batı dünyasına Hristiyanlaşmış olarak girdiler. Bununla beraber benimsedikleri mezhep olan Arianizm, İmparator Konstantinos başkanlığında İsa'dan sonra 325 yılında toplanan Nisya İznik Konsili'nde mahkum edildiğinden bunların Hristiyanlığı Roma papalığınca sapkınlık olarak kabul ediliyordu. Hristiyan kilisesinin düşmanlığına rağmen bu kabileler Roma kültürünü takdir etmişler ve yok etmeyi asla düşünmemişlerdir. Ancak beraberlerinde getirdikleri köy kültürü, Batı dünyasının istilalar devrinde yara almış kent yaşamının iyileştirilmesine yardımcı olmaya yetmedi. İsa'dan sonra 500 yılı civarında Frank lideri Clovis vaftiz olarak Katolik inanca geçti ve böylece Galya'daki Katolik piskoposların aracılığıyla Roma papalığının da lütfunu ve desteğini kazanmayı başardı. Franklar, Roman Katolik Hristiyanlar olarak Gotlara ve diğer Germen kavimlerine karşı düzenledikleri askeri fetihleri sonrasında onları dolayısıyla Batı Avrupa'yı Hristiyanlaştırdılar. Arianizm, Hristiyan inancında bir akım olup İskenderiyeli Mısır rahip Arius'tan adını almaktadır. Bu akım temel olarak oğulun babanın tanrısallığına katılmayıp babaya bağımlı olduğunu ileri sürüyordu. Buna göre oğul babanın sadece ilk ve en yüce yaratığıdır çünkü var olmadığı bir zamanda olmuştur. Kavimler göçünün sonuçları. Kavimler göçü sonrasında Batı Avrupa derece derece bir dönüşüme uğradı ve iki demografik unsur yani Romalılar ve Germenler karışıp kaynaştılar. İdari üstünlük Germenlerde ancak kültürel üstünlük her zaman Romalılarda kaldı. Gotlar ve Franklar Galya'daki Romalı halkı askeri anlamda yenmelerine rağmen kültürel olarak Germenleştiremediler. Aksine kendileri Romalılaştılar. Latin dili Nisya Hristiyan dogması ile Roma hukuku ve yönetim tarzı Orta Çağlar boyunca Batı dünyasında az veya çok hakim olmaya devam etti. Orta Çağ'ın erken safhası olarak nitelendirilen bu dönem, yaşanan karışıklıklar açısından insanların zihnine Orta Çağ ile ilgili yerleşmiş olan karanlık tanımını hak edebilecek yegane dönemdir. Avrupa anakarası artık devlet otoritesinin yokluğundan kaynaklanan karışık bir ortama sürüklendi ve çok geçmeden Batı'nın o zamana kadar bildiği devlet anlayışıyla ilgili olmayan birçok barbar krallıkları ortaya çıktı. Siyasi düzeydeki bu köklü değişiklik beraberinde Avrupa'nın ekonomik ve sosyal yapısında da yeni oluşumları tetikledi. Orta Çağ Avrupa'sına damgasını vuran ve geç Orta Çağlar dönemine kadar kıtanın siyasi yapısıyla olaylarına yön veren bir sistem olan feodalizm ortaya çıktı. Kıtanın birçok yerindeki otorite boşluğunun neden olduğu şiddet ortamı tamamen yok edilemediyse de bu sistemin görece sağladığı asayiş sayesinde belli oranda düzene sokulmuştur. Benzer şekilde Avrupa ülkelerinde yaşanan birçok siyasi bulanıma da bu otorite tarzı ve yapılanma neden olmuştur. Feodalizm, Teoride siyasi erkin, feodal piramidin en yukarısındaki kralda toplandığı ve onun gücünü mutlak sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak yerel derebeyleriyle paylaştığı bir idare tarzıdır. Bu sistemde kralın vasalları olduğu gibi vasalların da vasalları olabiliyordu ve kral vasallarının vasallarına hükmedemiyordu. Bu durum Avrupa'da monarşilerin güçlendiği geç Orta Çağlar sonrası döneme kadar sürdü. Lord yani efendi ile onun bağlaşığı arasındaki yasallık sözleşmesi bu sistemin özünü oluşturuyordu ve sadece ikisi arasında bağlayıcıydı. Askeri hizmet etme yükümlülüğünü bekleyen ya da taşıyan tarafların üyelerinden oluşan aristokratlar sınıfın dahil olduğu bu sistemde daha az güçlü bir asilin daha güçlü asil efendisinden onun ordusunda sunacağı askeri hizmet karşılığında bir fief yani toprak parçası alması adetti. Roma İmparatorluğu'nun hakim olduğu coğrafyada onun mirası olan eski köleci rejim ile Avrupa'nın yeni efendileri olan barbar Germenlerin ilkel ortakçı rejiminin karışımı olan bu sistem, Avrupa insanının yaşamını düzenleyen kurumsal anlamdaki gereksinimlerini karşılamaya adaydır. Avrupalılar ilk Avrupa devletlerinin oluştuğu erken orta çağlarda diğer iki dönemi boyunca da devamlılık gösteren bir tarım toplumu oluşturmuşlardır. Konsil, Hristiyan din önderlerinin Hristiyanlıkla ilgili tartışmalı konuları aydınlatmak ve bir sonuca bağlamak için tartışılacak konunun önemi ve ilgilendirdiği bölge oranında düzenledikleri büyük toplantılardır. Vasal, kendi başına hükümdar olmayıp bir başka hükümdara bağlı olarak hükmeden yönetim biçimidir. Frank Devleti. Erken Orta Çağlar'da Avrupa anakarasında oynadığı siyasi rolün büyüklüğü bakımından Frank Devleti ve onun tarihi öne çıkmaktadır. Kıta Avrupa'sındaki diğer barbar devletlerinden daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra kapsadığı alan bakımından Roma İmparatorluğu'nun toprak mirasına sahip çıkması onu kendisinden sonraki krallıklar açısından izlenecek bir model yapar. Roma Galyası'nda hakim olan Sal Franklarının başındaki Şilderik'in İsa'dan sonra 470 yılında bölgenin Romalı şeflerini ortadan kaldırarak Frank kontrolünü kurmasından sonra oğlu Glovis'in İsa'dan sonra 486 yılında Frank egemenliğini pekiştirmesi, Roma Galyası'nda ilk Frank hanedanı olan Merovenglerin idare dönemini başlatır. Clovis'in Fransa'nın kurucusu ve Fransız krallarının atası kabul edilmesinin nedeni budur. Son Merovenge kralı Dagobert'in ölümünden sonra, İsa'dan sonra 639, krallık iktidarı, miras paylaşımı nedeniyle 3 eyalete Neustria, Avusturya ve Burgundia bölünmüştür. Soyluların genç yaşta tahta çıkan dirayetsiz krallara karşı harekete geçmesi üzerine aralarında sözcü seçtikleri Major Domus saray nazırları idarede söz sahibi olmuşlardır. Bu dönemde Frank Galyası'nda feodal sistemin temelleri atıldı. Bu sistemde en tepede kralın lord ya da efendi olduğu, ona bağlı vasalların ve sonuncuların vasallarında olduğu kademeli bir feodal piramit ortaya çıktı. 751 yılında saray nazırlarının soyundan gelen Pepin'in aristokrasinin de desteğiyle Papa'nın elinden taç giyerek Frank tahtına geçmesiyle Merovenj hanedanı çökmüş ve Karolenj hanedanı idareyi ele geçirmiştir. Bu hanedanın en ünlü yöneticisi reformlarıyla Büyük Karl Charlemagne olmuştur. Karolenj Rönesansı olarak da tanımlanan bu dönemde ülke idari ve yargı yetkileriyle donatılmış taşra yöneticilerinin, kontların iş başında olduğu kontluklara ve askeri konulardan sorumlu görevlilerin, düklerin bulunduğu dükalıklara bölünmüştür. Ülkenin idaresinin gidişi ise Missi Dominiki adı verilen bir idari müfettişe, ruhbandan bir papazın eşlik ettiği teftiş heyetleri tarafından kontrol edilmiştir. Büyük Karl, askeri operasyonları sırasında diğer ülkelerdeki özellikle de Vizigot, İspanya, Anglo-Sakson, İngiltere ve İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki eğitim aktiviteleriyle ilgilenmiş, döneminde manastır okulları ve buralardaki kitap kopya edilen merkezlerin sayıları artmıştır. Karolenj dönemi, kopya ustalarının çalışmaları, klasik Latin edebiyat ürünlerinden çoğunun günümüze kadar ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Büyük Karl döneminin en önemli siyasi gelişmelerinden biri, onun Papa 3. Leo'nun elinden 800 yılında Noel gününde Batı Roma İmparatoru olarak taç giymesidir. Her ne kadar o çağda Bizans İmparatorluğu olarak bildiğimiz ama gerçekte Roma İmparatorluğu'nun devamından ve asıl mirasçısından başka bir şey olmayan Doğu Roma İmparatorluğu henüz ayakta ise de papalık bu konuda Karl'ın doğal müttefiği olmuştur. Papa her ne kadar resmen herhangi birine imparatorluk tacı giydirerek böyle bir unvanı bahşetme yetkisine ve gücüne sahip değilse de Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından onun halefleri kabul edilen Roma papalarına bıraktığını savunduğu Konstantinos'un Donatios'u, Konstantinos'un bağışı olarak bilinen ve içerik olarak papalara söz konusu yetkiyi bahşettiğini savunduğu sahte bir belgeye dayanarak Karl'ın imparatorluk tacını kutsamıştır. Ancak gerçekte bu olayın arka planında papalığın yeni ortaya çıkan müttefiki destekleyerek ve onun gücüne dayanarak doğudaki imparatorluğun kontrolünden kurtulma çabası yatmaktadır. Papanın Karl ile ittifaka bu derece gereksinim duymasının başka nedenleri de vardır. Papa, İtalya'da kendisini tehdit eden yerel kodamanlara karşı tutunabilmek için yine Karl'ın desteğine başvurmuştur. Papa o sırada Roma soyluları ile çatışma halindeydi ve ellerine esir bile düşmüştür. Hapisten kaçmayı başarmış ve Frank hükümdarına sığınmıştır. Roma soyluları ise Karl'a onun peşinden işlediği suçları bildiren bir şikayetname göndermiştir. Babasından Patricius Romanorum, Romalıların koruyucusu unvanını miras almış olan Karl, ordusuyla Roma'ya giderek sorunu çözümleyeceği bir kilise sinodu toplamıştır. Sinoda bizzat başkanlık eden Frank kralı, papayı İncil üzerine yemin ettirmek suretiyle temize çıkarmıştır. Karl'ın taç giyme töreni de bu olaydan sonra gerçekleşmiştir. Yeni Batı Roma İmparatoru olarak alkışlanan Karl'ın bu olayı Papa ile önceden planlamış olması çok olasıdır. Her ne kadar o sırada doğuda Bizans tahtında küçük yaşta bir Roma İmparatoru var idiyse de annesi İmparatrice İren taht naibi olarak yönetimi elinde tutuyordu. O sırada geçerli olan Frank hukukuna göre kadın olması nedeniyle tahtın meşru sahibi kabul edilemeyeceğinden, Batılıların gözünde Roma tahtı boş sayılmıştır. Onların gözünde Karl'ın taç giymesi Roma İmparatorluğu Batı'ya nakledilmiştir. Doğu Roma İmparatorları o zamana kadar bu gerçeği kabul etmiş görünerek, Germenlerin eski Batı Roma İmparatorluk topraklarına zorla el koymalarına boyun eğmişler, ve Germen şeflerini idari hiyerarşide seviyece kendilerinin altında gördüklerini vurgulamak üzere onlara Rex, kral unvanını bağışlamışlardır. Bir yandan Germen liderlerin bu fiili durumunu koşullu olarak tanıyarak, diğer yandan onlara sembolik de olsa kendilerine bağlı olduklarını hatırlatmak istemişlerdir. Ancak Karl'ın taç giyme olayı bu durumu değiştirme iddiasındaydı. Çünkü bir Frank kralı olarak doğudaki imparatorlara eşit olma iddiasında bulunmuştur. İmparatorluğun içinde bulunduğu koşullar bu gelişmeyi daha sonraki zamanlarda Bizans yönetiminin bir süreliğine ve koşullu olarak Büyük Karl'ı ortak Roma imparatoru olarak tanımaya zorlamıştır. Bu olayın tarihi önemi 1453'e kadar sürecek olan Doğu ve Batı imparatorlukları arasında yüzyıllarca sürecek siyasal çatışmanın başlangıcını oluşturmasıdır. Bu olayın papalık açısından sonuçlarına geri dönersek, Leo ve halefleri Bizans kontrolünden kurtulurken, çok geçmeden Frank krallarının benimsedikleri Roma papalığının koruyucusu rolü sayesinde, kendi elleriyle başka bir siyasi güç yarattıklarını ve bunun ağına düştüklerini anlamışlardır. Nitekim Büyük Karl, Bizans imparatorları gibi caeseropapistik bir hükümdar olarak nitelendirilmiştir. Onun, piskoposların imparatorluk onayıyla atanmaları uygulamasını getirmesinde ifadesini bulan sonraki imparatorlara da örnek olacak kiliseye karşı aşırı korumacı ve müdahaleci tavrı, papalığın güçlenme fırsatı bulacağı sonraki yüzyıllarda dünyevi imparatorluk otoritesiyle ruhani papalık otoritesini karşı karşıya getirecek olayların çıkış noktasını oluşturacaktır. Büyük Karl ölümünden önce geleneklere uygun olarak krallığını üç oğlu arasında paylaştırdı. Küçük oğulları Şişman Ludwig Doğu Krallığını yani bugünkü Almanya'yı, Kel Charles, Charles Batı Krallığını, bugünkü Fransa'yı alırken en büyük oğul Lothar imparatorluk unvanı ile birlikte İtalya'yı ve Alsace-Lorraine bölgelerini de kapsayan Orta Krallık topraklarını yani Lotharingia'yı aldı. Lotharingia bölgesi Lothar'ın ölümünden sonra diğer iki kardeş arasında paylaşılmasına rağmen her zaman iki taraf arasında savaşlara neden olan tartışmalı bir bölge olarak kaldı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında bu son bölgenin Almanya ile Fransa arasında tartışma konusu olması, iki ulus arasındaki sorunun nedenli köklü olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Kardeşler arasındaki toprak paylaşımını karara bağlayan Verdun Antlaşması, 853, Almanca ve Fransızcanın o dönemin erken formlarında kaleme alınması, iki ayrı milliyetin ve dilin o tarihlerdeki oluşumunu belgelemesi bakımından önemlidir. Hanedanın 987'de politik arenadan çekilişiyle birlikte Roma İmparatorluğu ideali Batı Avrupa'da uzun süre kaybolmuş görünmektedir. Caius Sorano, papistik, Tevrat'taki David, Davut gibi rahip kral yönetici modelidir. Erken Orta Çağlar'da idari ve ekonomik yapı, feodal sistem. Amaç 2. Feodal idare sisteminin ve malikane ekonomik sisteminin işleyişini öğreneceksiniz. Orta Çağları betimleyen en önemli özellikler etkili bir merkezi idarenin olmayışı, her an patlak verebilecek olası bir savaş durumu ve kıtlıktır. Karolenş Hanedanı'nın tarih sahnesinden çekilmesinden sonra başlayan karanlık dönemde 9. yüzyılın son çeyreği ile 10. yüzyılın ilk çeyreği, Avrupa, Roma papalığının politik bir duraklama sürecine girmesine paralel olarak İskandinavya yarımadasındaki nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan kıtlık yüzünden bu bölgede yaşayan Normanların ya da Vikinglerin, doğudan Macarlar ya da Hun atlılarının ve güneyden Arapların düzenlediği yeni istila dalgalarına maruz kaldı. 880 yıllarında Vikingler, Kalojenlerin Aachen'de Bizans saraylarına özenerek inşa ettikleri imparatorluk sarayını işgal ederek Frank kraliyet ailesinin özel mülkü olan Paris ve çevresindeki topraklara kadar ilerlediler. Avrupa, 4. yüzyıldaki ilk barbar istilalarından sonra ikinci kez aynı tehditle karşılaşıyor ve savunma pozisyonu alıyordu. Barbarlar ilk çare olarak savaştan ziyade gümüş para ödeyerek ya da toprak bağışlayarak satın alınmaya çalışılıyordu. Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesi bu yolla Normanlara verildi. Ancak savaşın kaçınılmaz olduğu durumlarda halk gruplarının can ve mal güvenliği için yaşadıkları bölgelerin kodamanlarına sığınmaktan başka çaresi kalmıyordu. Böylelikle yaşama içgüdüsü daha sonraki zamanlarda olgunlaşacak olan feodal toplumun ön koşullarını hazırlamış oluyordu. Feodal toplum, zayıfın daha güçlü kişilerden koruma talep ettiği ve bunun için onun himayesine girdiği bir düzeni betimlemek için kullanılan bir terimdir. Bu terim, toplumun istilalar sırasında savunmasız kalan fertlerine gereksinim duydukları acil korumayı sağlayabilecek ve istilaları takip eden dönemlerde ortaya çıkan kıtlıklarda onları gözetebilecek, güçlü efendilerin yani lordların hakim olduğu politik, sosyal ve ekonomik bir sisteme işaret eder. Kısaca, güçlü prenslerin ya da yerel savaş lordlarının daha aşağı tabakadan ve daha güçsüz kişilerce egemen güç olarak kabul edildikleri, bunların kendilerini bu efendilere emanet ederek karşılığında onlara sadakatle hizmet etme sözü verdikleri bir toplum yapısından söz edilebilir. Karşılıklı sadakate dayalı bu ilişkiler ağında savaş lordlarının sadık bir orduya sahip olabilmeleri ve belli bir bölgedeki egemenliklerini meşru kılabilmeleri için bir asalet unvanına ya da o bölgenin mülkiyetine sahip olmaları her zaman için bir gereklilik değildi. Avrupa'nın her yerinde bu güçlü askeri şeflere bağlılık yemin etmiş savaşçı vasallar, yani bağlaşıklar grubu ortaya çıktı. Bunlar orta çağların şövalye sınıfını, yani bir profesyonel savaşçı sınıfını oluşturdular. Gücün toprağın büyüklüğüyle doğru orantılı olduğu orta çağlarda, toprağa bağlı aristokrasi askeri güçlerini artırmak amacıyla olabildiğince çok sayıda vasala sahip olmanın peşindeydi. Sayıları gittikçe artan bu bağlaşık kuvvetlerin başlarda olduğu gibi lordun malikanesinde barınması ya da maaş ödenerek desteklenmeleri zamanla imkansız hale geldiğinden uygulama bunlara geçimlerini sağlayacakları bir toprak parçası verilmesi yönünde değişti. Bu toprak parçasına beneficium, fief denirdi. Bağlaşıklar, efendilerin kendilerine bağışladığı toprakta yaşar, onun atlarına bakar ve her an çıkabilecek bir savaşta efendisinin yanında çarpışmaya hazır beklerdi. Zorunlu hizmetlerin süreleri bölgeden bölgeye değişirdi. Ancak vasal bu hizmetlerden uygun bir parayı ödeyerek de kurtulabilirdi. Lord ise bu parayı ordusunu güçlendirmek için paralı askerlere yatırabilirdi. Vasal, temelde belli aralıklarla lordunun kurultayına katılarak ona tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde maddi yardım etmek zorundaydı. Karolenj döneminde fiefler irili ufaklı büyüklükte olabiliyordu. Bir ya da birden fazla malikane arazisinden ibaret olabileceği gibi yüzlerce köyü kapsayacak büyüklükte de olabilirdi. Kraliyetin vasalı olmak demek, Karolenj dönemi toplumundaki en yüksek tabakaya, yani aristokrat sınıfa dahil olmak anlamına geliyordu. Bu kraliyet politikası Karolenj döneminde değişmez şekilde devam etti. Vasallar giderek toprakların kontrolünü istedikleri gibi ellerinde tutmaya başladılar ve zaman içinde kendi vasallarını yarattılar. Yeni vasallar da kendi vasallarını yaratmakta gecikmediler ve böylece en tepedeki kraldan en aşağıdaki vasala kadar inen feodal bir piramit oluştu. Toprakla birlikte otoritenin de bölüştürüldüğü bu feodal şemaya göre bir lorddan toprak bağışı kabul eden bir vasal, kendisi de benzer bir bağışta bulunduğu için başka birinin lordu olabiliyordu. Fief, lord tarafından vasala verilen toprağın adıdır. Fief, elde eden vasal, kendi fiefi üzerinde başkalarına fief tanıyabiliyordu. 22. ayrımın sonu, sayfa 234.